Üçüncü kaset, birinci yüz, sayfa 109. Bu meydan savaşı hadsiz hesapsız dakikalarla, bazen Walter Scott'un göz alıcı anlatımları, bazen Stendhal'in masallaşmış deyimleriyle canlandırılmış ve heyecan dolu sahneleri okumaktan asla bıkılmamıştır. Bu savaş yakından da uzaktan da büyük ve çok cephelidir. Kumandanın bulunduğu tepeden de, zırhlı askerlerin bulunduğu sırttan da görünüşü aynıdır. Fransız alayları saat 11'den 1'e kadar saldırıyla tepeleri ele geçiriyorlar, köyleri ve mevzileri zapt ediyorlar, yine geriye atılıyorlar ve yine saldırıyorlar. Boş arazideki bu ıslak ve yapışkan tepeleri şimdi 10 bin ölü kaplamaktadır. Buna rağmen bir sonuca varılmamıştır. Herkes bitkin bir haldedir. Her iki ordu da yorgun düşmüş ve iki kumandan da hırçınlaşmıştır. İkisi de biliyorlar ki önce yardım alacak olan zaferi kazanacaktır. Bu destek gücü Wellington'a Blücher'den, Napolyon'a Grouchy'den gelecektir. Napolyon, dürbününe durmamacasına ve sinirli sinirli uzanıyor, hep yeni yeni emir çavuşları gönderiyor. Grouchy, zamanında yetişecek olursa Fransa üzerinde bir kere daha Austerlitz güneşi parlayacaktır. Grouchy'nin yanlış adımı. Napolyon'un alın yazısını farkında olmadan elinde tutan Grouchy, buyruk gereğince 17 Temmuz günü hareketle bildirilen yanda Prusyalıları izlemektedir. Yağmur artık yağmıyor. Barut kokusunu ilk olarak bir gün önce alan yeni bölükler, bir barış akşamında gibi tasasız tasasız ilerliyorlar. Düşman hala görünürlerde yok ve yenilmiş Prusya ordusundan hala hiçbir iz göze çarpmıyor. Mareşal bir köy evinde mola verip de acele bir kahvaltı ettiği sırada ayaklarının altındaki toprak hafifçe sarsıldı. Hepsi birden kulak kabarttılar. Ses boğuk boğuk ve gittikçe sönerek duyuluyor. Bunlar uzaklarda ateş eden bataryaların pek pek 3 saatlik bir mesafedeki topların sesidir. Yönünü kesinlikle tayin etmek isteyen birkaç subay kırmızı deriler gibi yere uzanıyor. Uzaklardan duyulan yankılar boğuk ve aralıksız. Bu sesler Waterloo Savaşı'nın başladığına işarettir. Grouchy verilen emre göre hareket etmektedir. Yanındaki kumandanlardan Gerard ise top seslerinin geldiği yöne hızla gidelim diye heyecanlı bir istekte bulunuyor. Bir iki subay daha bu görüşe katılıyor. O yöne hem de hızla. İmparatorun İngilizlere hücum ettiğinden ve zorlu bir meydan savaşının başladığından hiçbirisinin de en ufak bir kuşkusu yok. Grouchy kararsızdır. İtaat etmeye alışmış olan bu adam, çekilen Prusyalıları izlemesi için imparatorunun verdiği yazılı emre dört elle sarılmıştır. Mareşal'in duraksamasını gören Gerard daha fazla direniyor. Grouchy'nin buyruğundaki bu komutanın 20'ye yakın subay ve sivilin önünde yaptığı bu ısrarlı istek bir ricadan çok bir emri andırmaktadır. Top seslerine doğru ilerleyelim. Bu davranış Grouchy'nin canını sıkıyor ve daha sert, daha haşim bir tavırla imparatorun karşı emri gelmedikçe Almanları izlemekten başka bir harekette bulunamayacağını bildiriyor. Toplar korkunç bir sessizlikte gümbürdemektedir. O zaman Gerard son bir teşebbüste bulunuyor ve hiç olmazsa kendi tümeniyle bir miktar atlı alıp savaş alanına koşmak için adeta yalvarıp yakarıyor. Bir anı sığan dünya tarihi. Grouchy bir an için düşünüp taşınıyor. Bu bir saniyecik kendi alın yazısıyla beraber Napolyon'un ve dünyanın kaderini de tayin ediyor. Walheim'in bir köy evinde geçen bu bir tek saniye bütün bir 19. yüzyıl için kesin andır. Ne var ki bu ölümsüzlük anı imparatorun buyruğunu sinirli parmaklarıyla kırıştıran sıradan bir insanın iki dudağı arasında. Grouchy şu anda ortadaki belirtilere bakıp görevinin gereklerine göre hareket etmiş olsa Fransa kurtulacaktır. Fakat maiyette kalmaya alışmış insanlar verilen emirlere daima itaat ederler. Alın yazısının çağrısına değil. Bu gibilerin durumu kavrayıp kendilerinin teşebbüse geçtiği hiçbir zaman görülmemiştir. Grouchy ikinci teklifi de kesinlikle reddetti. Hayır, böyle küçük bir orduyu bir defa daha ikiye bölmenin sorumluluğunu üzerine alamazdı. Görevi Prusyalıları izlemekti. Mareşal İmparatorun emrine aykırı davranmayı reddetti. Subaylar canları sıkkın, sustular, etrafı büyük bir sessizlik kapladı. Bu sessizlikle beraber de bir daha geri getirilmesine imkan bulunmayan o kesin an, o karar verme anı da uzaklaştı. Zafer Wellington'un olacak. Grouchy ve ordusu yoluna devam etti. Fakat tuhaf değil mi? Prusyalılar hala görünürlerde yok. Brüksel yönünü bıraktıkları muhakkak. Az sonra da haberciler Prusya gerileyişinin savaş alanı yönünde bir çevirme hareketi şeklini aldığını haberini getirdiler. İmparatorun yardımına büyük bir hızla yetişmenin zamanı henüz geçmemiştir. Fakat Grouchy hala emir bekliyor. Geriye dönmek için imparatorunun emrini bekliyor. Hiçbir emrin geldiği yok. Sadece uzaklardan doğru duyulan boğuk top sesleri. Waterloo'da son zarlar atılmaktadır. Waterloo'da öğleden sonra. Bu arada saat 1 olmuştur. Gerçi Fransızların 4 saldırısı püskürtüldü. Ama Fransızlar Wellington'un merkez cephesini iyice gevşettiler. Napolyon kesin saldırı için hazırlanmaktadır. İmparator Belle Alliance önlerindeki bataryalarını takviye ettirdi ve top ateşinin bulut perdeleri çevreyi kaplamadan önce savaş alanına son bir kere daha baktı. Napolyon kuzeydoğu tarafında ormanda akıyormuşa benzeyen bir gölgenin, bir karaltının ilerlediğini fark etti. Yeni kuvvetler geliyor. Ve bütün dürbünler derhal o yana çevrildi. Grouchy verilen emre kulak asmamak yürekliliğini gösterip tam zamanında yetişiyor mu? Hayır. Getirilen bir tutsak. Bu karaltıların General von Blücher ordusunun öncüleri Prusya kıtaları olduğunu bildirdi. Aynı anda da Mareşal Ney hücum emri aldı. Prusyalılar yetişmeden önce Wellington'un yere serilmesi gerek. Azalan şans olanağı karşısında artık hiçbir hareket tehlikeli sayılmaz. Düşmanın bulunduğu tepeye karşı durmadan yenilenen piyade kuvvetlerinin müthiş saldırıları bütün gün öğleden sonra sürdü. Napolyon'un piyadesi yıkılmış köylere saldırıp ele geçiriyor, geri püskürtülüyor, yine saldırıyor ama Wellington hala tutunuyor ve Grouchy'den daha hala haber gelmiyordu. Prusya öncülerinin yavaş yavaş savaşa katıldığını gören imparator sinirli sinirli mırıldandı. Grouchy nerede? Grouchy nerede kaldı? İmparatorun yanındaki kumandanlar da sabırsızlanıyorlardı. Gözü pek olan Mareşal Ney nihayet bu işe zorla bir son verme kararıyla altındaki atı tam 3 defa değiştirmişti. Bütün Fransız atlısını muazzam bir saldırı dalgası olarak düşmana saldırttı. Bu müthiş ölüm yarışına 10 bin zırhlı asker ve dragon atlısı katıldı. İlk saflardaki düşman askerleri dağıtıldı, topçusu susturuldu. Gerçi Fransızlar da geri püskürtüldüler ama İngiliz ordusunun gücü tükenmekte, tepeyi tutmakta olan demir pençe gevşemektedir. Büyük kayba uğramış Fransız atlısı tabyaların önünde nihayet gerilemeye başladığı zaman Napolyon'un son yedek kuvveti, eski hassa bölüğü birlikleri Avrupa'nın alın yazısına hakim tepeyi saldırıyla ele geçirmek için ağır ağır ileri atıldı. Yargı anı. Her iki taraftan 400 top sabahtan beri durmamacasına birbirini dövüyor. Cephe boyunca atlı sellerinin şakırtıları ateş püsküren tabyalara çarpıyor, davul gümbürtüleri havayı titretiyor, vadi baştan başa sesler ve yankılar altında inliyor. İki başkumandan da tetikte, her ikisi de en ufak bir sese bile kulak veriyor. İki başkomutanın ellerindeki saatler de birer kuş yüreği gibi çarpmaktadır. Napolyon da, Wellington da kesin darbeyi vurmak için gelecek yardımı bekliyorlar ve her ikisi de durmamacasına kronometrelerine uzanıp her biri için aynı kesinlikteki yardımı sağlayacak dakikaları sayıyor. Wellington, Blücher'in yakınında bulunduğunu biliyor. Napolyon'un umudu da Grouchy'de. Her ikisinin de artık hiç yedek kuvveti yok. Hangisi vaktinde yardım alacak olursa kesin sonucu elde edecektir. Her ikisinin de dürbünü şu anda Prusya öncülerinin kalın bir duman kaldırmaya başladıkları orman kenarından bir türlü ayrılmıyor. Acaba bu görünenler sadece öncü birlikleri mi? Yoksa Grouchy'den kaçan bütün bir Prusya ordusu mu? İngilizler son güçlerini harcıyor. Fransız kıtalarında da hal kalmadı. Kollarındaki güç iyiden iyiye tükenmiş olan iki güreşçi gibi birbirlerine son bir defa saldırmadan önce biraz dinlenmek için soluk soluğa karşılıklı bekleşiyorlar. Bir daha tekrarı imkansız o hüküm anı gelip çattı. Sonunda Prusya ordusunun sağ kanadında toplar gümbürdüyor, karakol savaşı ve piyade ateşi. Napolyon Enfin Grouchy diye bir soluk alıyor ve kanadı artık güvene aldığına inanarak en son kuvvetlerini topluyor. Brüksel önündeki İngiliz direnmesini kırıp Avrupa'nın kapılarını ardına kadar açmak için Wellington'un merkez noktasına son bir defa saldırıyor. Fakat Napolyon'un duyduğu tüfek sesleri bir yanlışlıkla ve üniformaların tanınmaması yüzünden Prusyalıların Hanover kuvvetlerine ateş açmasından ileri geliyor. Az sonra yanlışlık fark edilerek ateş kesildi. Şimdi önlerinde hiçbir engele rastlamadan Prusyalılar geniş ve düzgün saflar halinde ormandan adeta fışkırıyorlardı. Hayır, hayır, gelenler Grouchy ve ordusu değil, tersine Blücher ordusuydu. Böylece de alın yazısı kendisini göstermiş oluyordu. Haber imparatorun kıtaları arasında yayıldı. Geri çekilme başladı. Harekat şimdilik oldukça düzenli geçmekteydi. Ama Wellington'un durumun nazikliğini kavradı. Başarıyla savunduğu tepenin ta kenarına kadar beygirini sürdü, şapkasını havaya kaldırdı ve geri çekilmekte olan düşmana saldırdı. Wellington'un askerleri bunun anlamını hemen kavradılar. İngiliz kıtalarının son mevcudu gevşemiş Fransız ordusu üstüne bir hamlede atıldı. Aynı anda da Prusya atlısı yorgunluktan bitkin ve dağılmaya yüz tutmuş Napolyon kıtalarına saldırdı. Etrafta bir ölüm feryadı çınlayıp havaya yükseliyor. Sauve qui peut. Birkaç dakika sonra büyük ordu her şeyi, hatta Napolyon'u bile önüne katmış sürüklemekteydi. Hayvanlarını durmadan mahmuzlayan Prusya atlısı son kesin vuruşu indirdi. Kargaşalığın arasında Napolyon'un faytonunu, ordunun hazinesini ve bütün topları ele geçirmek hiç de güç olmadı. İmparator ancak karanlığın çökmesiyle kurtulabildi. Çamura batmış ve bitkin bir halde gece yarısı bir köy misafirhanesinin koltuğuna yorgun argın çöken bu adam artık imparator değildir. Ülkesi, sülalesi ve alın yazısı sona ermiştir. Gözü pek ve ileri görüşlü bir adamın 20 kahramanlık yılında kurduğu imparatorluk, bir başka adamın cesaretsizliği yüzünden parçalanmıştır. Günlük hayata dönüş. İngiliz ordusunun Napolyon'u yenmesinden pek az sonra özel bir arabaya binmiş, hemen kimsenin tanımadığı bir adam Brüksel şosesinde denize doğru yol alıyordu. Kıyıda kendisini bekleyen bir gemi vardı. Meçhul adam savaşın sonucu duyulmadan önce Londra'ya varmak istiyordu. Gemi hemen yelken açtı. Londra'ya varınca meçhul adam henüz kimsenin bilmediği bu haber sayesinde borsayı alt üst etmeyi başardı. Bu dahice davranışıyla bir başka imparatorluk, bir başka sülale kuran adamın adı Rothschild'dir. Ertesi gün İngiltere zaferi, Paris'teki Fouquet bu oldum olası hain de yenilgiyi öğrendi. Brüksel ve Almanya'daki zafer çanları etrafı inletmektedir. Aradan bir gün geçtiği halde henüz Waterloo'yu öğrenmemiş olan bir insan var. Hem de olayın geçtiği yerden 4 saat ötede bulunduğu halde. Bu adam bahtsız Grouchy'dir. Verilen buyruğu dirençle uygulayıp plan gereğince hareket ediyor ve Prusyalıların peşini bir türlü bırakmıyor. Fakat ne tuhaftır ki Prusyalıları hiçbir yerde bulamıyor. Bu yüzden de içinde bir güvensizlik duygusu başlamıştır. Yakından gelen top sesleri gittikçe daha şiddetli, sanki yardım diye feryat ediyorlarmış gibi gümbürdemekte. Yeryüzünün titrediği hissediliyor ve top ateşini ta yüreklerinde duyuyorlar. Bu gümbürtülerin bir müfreze çarpışması değil, fakat bir devler boğuşması, kesin bir boğazlaşma olduğunu anlıyorlar. Grouchy subayları arasında sinirli sinirli dolaşmaktadır. Fakat subaylar tekliflerini reddettiği için onunla tartışmaya girişmekten çekiniyorlar. İşte bu yüzdendir ki Wavre'da nihayet bir Prusya koluna, Blücher'in artçılarına rastlayıncaya rahat bir soluk aldılar. Tıpkı zincirden boşanmışlar gibi istihkamlara saldırdılar. Herkesten önce ölümü arıyormuşçasına Gerard ileriye atıldı. Bir kurşun Gerard'ı yere serdi ve böylece de akıllı bir baş ebediyen sustu. Gece çöker çökmez köye saldırdılar. Fakat bu küçük artçı kolunun hiç de önemli bir kuvvet olmadığını anladılar. Zira uzaktaki savaş alanında duyulan sesler birdenbire kesilivermişti. İnsanın içini ürpertecek kadar derin bir ölüm sessizliği. Bataryaların gürleyişinin bu sinirleri harap eden sessizlikten çok daha iyi olduğunu şu anda hepsi de sezmektedir. Grouchy pek geç olarak Napolyon'un acele yardım haberini aldığı zaman Waterloo'daki meydan savaşı sonuçlanmıştı. Fakat acaba kim kazanmıştı? Bütün gece bekliyorlar. Sanki büyük ordu onları unuttu ve onlar da boşlukta. Anlamsız ve bomboş sallanıyorlar. Ertesi sabah karargahı topluyorlar. Yorgunluktan bitkin bir halde yine yola koyuluyorlar. Sonunda saat 10'da genel karargahtan bir subay kendilerine doğru atılıyor. Attan inmesine yardım ediyor ve adamı sorulara boğuyorlar. Fakat korkudan yüzü çökmüş, sırsıklam saçları şakaklarına yapışmış ve insan gücünü aşan yorgunluktan her yanı titreyen bu adamın ağzından sadece anlaşılmaz kelimeler, anlamadıkları ve anlamak istemedikleri sözler dökülüyor. Adam artık imparator ordusu olmadığını, Fransa'nın mahvolduğunu söylediği zaman karşısındakiler onu bir sarhoş, bir çılgın sanıyorlar. Fakat artık herkes bütün durumu, insanı yıldırımla vurulmuşçasına yere seren o müthiş gerçeği öğreniyor. Sapsarı kesilen Grouchy titreye titreye kılıcına yaslanıyor. Mareşal şimdi hayatının en acı dönemini yaşamaktadır. Fakat o bütün suçu kabullenmek gibi nankör bir görevi üzerine alıyor. O büyük hüküm anında bir şey becerememiş olan bu çekingen, bu zavallı insan şu andaki yakın tehlikeyle göz göze gelince yine erkekleşiyor ve hatta bir kahraman oluyor. Mareşal derhal bütün subaylarını topladı. Gözlerinde öfke ve keder gözyaşları ile tereddüdünü haklı göstermeye çalıştı. Talihinden yakındı. Subayları daha bir gün önce kin besledikleri bu adamı şimdi hiç ağızlarını açmadan dinlediler. Şu anda her biri onu suçlayabilir ve Mareşal'den daha iyi düşünebilmiş olmakla da övünebilirdi. Fakat bunu kimse arzu etmedi. Hepsi de müthiş bir keder içinde ve dilleri tutulmuş susmaktaydı. Kaçırdığı fırsattan sonra Grouchy ne yazık ki çok geç olarak bütün askerlik gücünü gösteriyor. Mareşal yazılı emirlere değil de artık kendi nefsine yine güven duyduğu şu andan başlayarak bütün büyük faziletleri, bütün tedbirliliği ve becerikliliği, uzak görüşlülüğü ve bağlılığı ile kendini gösteriyor. 5 kat bir kuvvetle çevrilmiş olmasına rağmen askerlerini düşmanın ortasından geçirip geri çekilebiliyor, hem de tek bir top, tek bir adam kaybetmeden. Böylece Fransa'yı ve imparatorluğun son ordusunu kurtarmış oluyor. Fakat geri döndüğü sırada kendisine ne borçlulukla karşılayan bir imparator var, ne de kuvvetlerini karşısına çıkarabileceği bir düşman. Grouchy geç kalmıştı. Her zamanki gibi geç kalmıştı. Başkumandanlığa Fransız Senato üyeliğine getirildi. Bütün mevkilerde de gerçekten başarı kazandı. Fakat o bir tek saniyeyi, layık olmadığı halde kendisini alın yazısına söz geçirecek yere yükseltmiş o saniyeyi, hiçbir şey bir daha geri getiremezdi. İnsan hayatına pek seyrek olarak inmek, alçak gönüllülüğünü gösteren o büyük an, kendisinden yararlanmasını bilmeyenlerden bu derece müthiş ölç alır. O büyük an, ürkekleri horlukla geriye iter ve yeryüzünün bir başka tanrısı olan yılmaz yaratılışları ise ateşli kolları arasına alıp yiğitlerin gökyüzüne yüceltir. Marian Bad Elejileri. Goethe, Karlsbad'la Weimar arasında. 5 Eylül 1823. Marian Bad Elejileri. 5 Eylül 1823 günü bir yolcu arabası Karlsbad'dan Eger'e giden şosede ağır ağır ilerliyor. Sabah daha şimdiden bir özlemin bahar serinliği içinde ürperiyor. Ürünleri kaldırılmış tarlalarda keskin bir rüzgar dolaşıyor. Fakat göz alabildiğine uzanan topraklar üzerinde mavi bir gökyüzü var. Arabada 3 erkek bulunuyor. Saksonya, Weimar, büyük dükalığı danışmanı Göte ve iki sadık adamı. İhtiyar uşağı Stedelman ve 19. yüzyılın hemen de bütün Göte eserlerini ilk defa eliyle yazmış olan katip John. İkisi de tek laf etmiyorlar. Zira genç kızların selamlar ve öpücüklerle çevrede kaynaştığı Karlsbad'dan yola çıkalı beri ihtiyarlamaya başlamış üstadın dudakları bir defa olsun kıpırdamadı. Arabada hiç kımıldamadan oturuyor, içine kapanmış bakışlarındaki kuruntuya bakarak ruhça bir kıpırtı içinde olduğunu anlamak kabil. Atların değiştirilmesi için verilen ilk molada arabadan iniyor. Yanındakiler eline geçirdiği bir kağıda kurşun kalemle acele acele bir şeyler yazdığını görüyorlar. Aynı şey Weimar'a kadar süren bütün yol boyunca araba giderken de dururken de tekrarlanıyor. Zwartau'a varır varmaz ertesi gün Hardenberg Sarayı'nda, Eger'de ve sonra Pößneck'te, sözün kısası her yerde ilk işi bu. Kayıp giden arabada edindiği o çok güzel izlenimleri acele not etmek. Anılar defterindeki kısa kısa notlardan ise bir şey anlamak kabil değil. Şiir kaleme alındı 6 Eylül. Bu pazar günü de şiire devam olundu 7 Eylül. Şiir bir kere daha yolda gözden geçirildi 12 Eylül. Sonunda yolculuğun amacı Weimar'a varıldığı zaman tamamlanmış bulunan eser Marienbad Elejileri'nin ta kendisidir. Şairin en değerli ürünlerinden biri olan bu eser aynı zamanda en içten eseridir ve bunun için de o sırada yazdığı şiirler arasında en sevdiğidir. Marienbad Elejileri şairin yiğitçe bir ayrılışı ve yürekli bir yeni çağ başlangıcıdır. Göte bir konuşma sırasında bu şiirler için ruh durumlarının anılar defteri demişti ve belki de anıları arasında hiçbir yaprak içten duyguların bu hüzünle sorular soran belgeleri kadar açık olarak işin aslını ve nedenlerini önümüze sermemiştir. Gençlik yıllarının hiçbir coşkunluk ürünü bu şiir kadar doğrudan doğruya olayların içinden ve aslından fışkırmış değildir. 74 yaşındaki üstadın en derin, en olgun ve gerçekten bir göz akşamı gibi alev alev tutuşan bu son çağ ürünü ve bu bizi hazırlayan mucize şarkısındaki gibi dizi dizi, kıta kıta ve an an biçimlenişini başka hiçbir eserde göremeyiz. Üstadın bir defada Eckermann'a söylediği gibi, büyük bir hayranlık anının ürünü olan bu eser, aynı zamanda biçimin de göz alıcı bir kendini verişini ortak edebilmiş ve bu pırıl pırıl, bu bilinmezlikler dolu olduğu kadar ateşli hayat anı biçimlenmiştir. Aradan 100 yılı aşkın bir zaman geçtiği şu anda bile, şairin bal budak salıp çağıldayarak süren hayatının bu parlak yaprağında hiçbir solma, hiçbir loşlaşma belirtisi yoktur ve bu 5 Eylül günü daha birçok yüzyıllar için gelecek Alman nesillerinin düşünce ve duygularındaki önemli yerini koruyacaktır. Bu sayfanın, bu şiirin, bu insanın ve bu anın üzerinde yeniden dünyaya gelmenin az rastlanan yıldızı parıldar. Goethe, Şubat 1822 günü ağır bir hastalık geçirdi. Vücudu şiddetli nöbetler içinde sarsılıyordu. Bazı saatlerde kendini kaybediyor ve ölüm tehlikesiyle karşılaşıyordu. Elle tutulur bir belirti göremeyen ve sadece tehlikeyi sezen hekimler şaşkına dönmüşlerdi. Fakat hekimler gelir gelmez de birdenbire hastalıktan eser kalmadı ve Göte Haziran'da iyice değişmiş olarak Marienbad'a gitti. Haline bakarak geçirdiği hastalığın bir ruh gelişmesi, bir yeni baştan blue çağı olduğuna hükmetmek gerekiyor. Ruhunun şairlik yanı hemen de bütünüyle bir bilginlik kabuğu altında kalmış olan bu tuhaflaşmış, bu sertleşmiş ve kendi içine kapanmış adam, aradan uzun yıllar geçtikten sonra şimdi yine tamamıyla duygunun sesine kulak veriyor. Kendi deyimiyle müzik ruhunun kıvrımlarını açıyor. Gözleri yaşarmadan piyano çalmasına, hele şu güzel bayan Szymanowska'nın çalışını dinlemesine imkan yok. Goethe yepyeni bir derin bir kuvvetle gençliği arıyor. Arkadaşları 74 yaşındaki üstadın gece yarılarına kadar kadınlarla gönül eğlendirdiğini görerek şaşırıyorlar. Yıllardan sonra ilk olarak dansa kalktığını ve kendisinin övünerek anlattığı gibi dam değiştirirken en şirin çocukcağızların onun eline düşmekte bulunduğunu görüyorlar. Bu yaz taşlaşmış varlığını büyülü bir el gibi çözüp açıverdi. Kalbi şu andaki durumunu alınca o eski büyüye, o ölümsüz büyüye çevriliverdi. Anılar defteri bir sır ele verir gibi kaçamak hülyalardan söz açıyor. Üstadın içindeki eski Werther yeniden uyanmıştır. Kadınlarla yakınlık onu yarım yüzyıl önce Schneemann'la yaptığı gibi küçük şiirler yazmaya, latifeler ve şakalaşmaya götürüyor. Kadınların hangisini seçeceğinde henüz duraksıyor. Önce güzel Polonyalı, fakat sonra da şu 19'undaki Ulrike von Levetsov sağlığına kavuşmuş duygularına sesleniyor. 15 yıl önce kızın anasını sevmiş ve tapmış, daha bir yıl önce de kızcağıza sadece bir baba gibi takılmıştır. Fakat bu eğilim artık müthiş bir ihtiras haline almış bulunuyordu ve şimdi de bir başka hastalık bütün varlığını sarıyor. Yıllardan beri hiçbir olayın yapmadığı bir şiddetle derinden sarsıp duygu aleminin yanardağına itiyordu. 74 yaşındaki üstad tıpkı bir çocuk gibi gönül eğlendirmektedir. Dışarıdan gelen neşeli sesi duyar duymaz işi bırakıyor ve şapkasız, bastonsuz aşağıya bu şen, bu güler yüzlü çocuğun yanına koşuyor. Göte bir delikanlı gibi, tam bir erkek gibi çırpınıyor. Fakat facia içinde kolaylıkla gülünç olabilen tuhaf bir oyun başlıyor. Hekimle gizlice görüşen Göte, dostlarının en eskisi olan Büyük Dük'e açılıyor ve Bayan Levetsov'un kızı Ulrike'yi istemesini rica ediyor. 50 yıl öncenin bazı çılgınca ortaklaşa kadın alemlerini hatırlayan ve Almanya'nın, hatta Avrupa'nın en akıllı, en olgun ve yüzyılın en uyanık insanı diye saygıyla andığı bu adamın şu haline belki de içinden memnun memnun gülen Büyük Dük, nişanlarını göğsüne takıyor ve 74'ündeki dostu adına 19'undaki kızı istemek üzere anaya gidiyor. Aldığı cevap kelimesi kelimesine bilinmiyorsa da bunun bekletici ve oyalayıcı olduğu sanılıyor. Göte böylece sadece kaçamak öpücükler ve tatlı sözlerle umutlanıyor ve sonucunu bilmediği evlenmeye istekli oluyor. Buna rağmen böyle zarif bir yüzde bir defa daha gençliğe sahip olabilme isteği gittikçe fazlalaşan bir ihtirasla ruhunu alt üst ediyor. Bu oldum olası sabırsız onun en yüksek iltifatını kazanmak için bir kere daha uğraşıyor. Sevgilisini Maria kadar bağlılıkla izliyor ama burayı bulamıyor ve sona ermekte olan yaz acısını arttırıyor. Hiçbir tek mandır da ortaya çıkıyor. Acı 74 yaşındaki üstad bu son lütfa karşı hayranca bir borçluluk duyarak bu şiiri bu anda onlara hayretle ve bir kere daha yaşamış olmak için 40 sene önce yazmış bulunduğu Tasso'sunun mısralarını yazıyor. Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide. İnsan acı içinde dilsizleşince, Tanrı bana çektiğimi söylemek gücünü verdi. Kayıp gitmekte olan arabadaki bu çok yaşlı adam, içini dolduran soruların kararsızlığı karşısında cesaretini yitirip heyecanlanmıştır. Sabahın erken saatindeki o ayrılış kargaşalığı arasında kız kardeşiyle gelen Ulrike de vardı ve bu körpe, bu sevgili ağız kendisini öpmüştü. Ama bu öpücükte bir cilve mi yoksa babasını öpen bir genç kız saflığı mı vardı? Ulrike onu sevebilecek mi? Ulrike onu unutamayacak mı? Zengin bir mirasa konmak için sabırsızlanan oğlu ile gelini onun evlenmesine razı olacaklar mı? Ve bu davranışı bütün dünyada bir alayla karşılanmayacak mı? Gelecek yıl bu genç kızın yanında kendisi çökmüş bir ihtiyar sayılmayacak mı? Genç kızı görürse bu yeni karşılaşmadan ne umabilir? Sayısız ve tedirgin verici sorular birbirini izliyor. Birdenbire bu sorulardan bir tanesi, en önemli olanı, bir satır biçimini, sonra bir dörtlük biçimini alıyor. Tanrı bu hali ona ızdırabı söylemek için verdi. İçini dolduran feryat muazzam bir ruh atılımı yapıyor ve her türlü sözden uzak şiire akıyor. Was soll ich nun vom Weidersehen hoffen, von dieses Tages noch geschlossener Blüte? Das Paradies, die Hölle steht dir offen, wie wankelsinnig regt sich's Gemüte. Yine buluşmaktan ne umabilirim? Bugünün henüz açılmamış bahçesinden. Cennet mi? Sana cehennem açık. Ruh kararsızlık içinde bocalıyor. Bunun karşılığı harikulade durulmuş olan ıstırap, pırıltılı dörtlüklerden bir sel gibi akıyor. Sıkıntılı hava ile şaşkınlaşan bu iç dünyası karmakarışık şairin bakışları farkında olmadan yukarıya çevriliyor. Kayıp giden arabada oturan Goethe, sabah sessizliği içinde bohem yakırlarını, kendi tedirginliğine karşı tutulan bu tanrı sessizliğini görüyor ve şu anda ilk görmüş olduğu bu manzara şairi aşıyor, mısralara karışıyor. Isten die Welt nicht übrig, versen wende, sind sie nicht mehr gegrund von Heiligen Satan, die Ernte rieft sie nicht, ein grün Gelände, sieht sich's nicht hin am Floß durch Busch und Matten, und wölbt sich nicht das überwältlich Gräs, gestalten reiche Bett. Geriye bir dünya kalıyor mu, yalçın kayalar? İlahi gölgelerle artık taçlanmıyor mu? Ürün olgunlaşmıyor mu ve yeşil bir çit? Dere kenarındaki çalı ve çimenler arasından uzanıp gitmiyor mu? Bazen çok değişik, bazen de dümdüz, dünyadan üstün bir genişlik kubbeleşmiyor mu? Fakat şair bu dünyayı gerçekten fazla ruhsuz bulmaktadır. Böyle ihtiraslı anlarında her şeyi ancak sevgilisinin yüzüyle birlikte düşünmek ister. Şairin büyülü mısralarında parıldayan anı yeniden yaşanıyor. Wie Licht und Zierlich klar und zart gewoben schwebt serab gleich aus einster Wolken chor als glich es ihr am blauen Ather droben ein schlank gebild aus lichten duft empor so salis du sie in frohem tanze walten die lieblichte der lieblichten gestalten. Ne zarif latif, ne berrak ve nazik teni var. Gerçekten bir bulut korusundan bir melek gibi süzülüyor. Yükseklerde esir tabakasındaki melek ona benziyor. Korkudan ve ışıktan vücut bulmuş servi boylu ve böylece sen onu bir neşe raksı yaparken görmektesin. Sevgili varlıkların en sevgilisini. Doch nur Momente darfst dich unterwinden, ein Luftgebild statt ihrer festzuhalten, ins Herz zurück, dort wirst du es besser finden, dort trägt es sich in Wäschelden gestalten, so wie ein Bildet eine sich hinüber, so tausendfach und immer, immer lieber. Onu tutmak şöyle dursun, hayalini bile sadece kısa bir an için ram edebilirsin. Kalbine dön, onu orada daha iyi bulabilirsin. Orada o değişik biçimler içinde görünür. Birçok biçimlerden vücut bulmuş tek bir biçim. Ve böyle bin bir türlü, sürekli daha sevimli. Fakat yakınması henüz bitmemişti ki, Ulrike'nin hayali zihninde biçimleniyor. Goethe, Ulrike tarafından nasıl karşılandığını ve nasıl da derece derece mutluluğa kavuşturulduğunu son öpücükten sonra bir en son öpücükün de dudaklarına kondurulduğunu gözünde canlandırıyor. Ve sevinçle hatırlanan bir mutluluk, his, teslimiyet ve aşk üzerine ne Almanya'ya ne de başka bir dile kazandırılmış en temiz dörtlükleri şu anda bu ihtiyar ustaya en ulvi biçimde ilham ediyor. In unseren Busens reine Wogt einstreben, sich einem hohen, reinen, unbekannten, aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, entratzend sich deine Weg ungern anten. Wir heißens Form sein, solcher selgen Höhe, fühl ich mich teilhaft, wenn ich wer ihr stehe. Kalbimizin saflığında şiddetli bir istek çırpınıyor. Daha yükseğe, daha temize ve bilinmeyene. Borçlulukla ve istekle kendini vermek için ve ebedi atsızda sırlarından çözülüyor. Bizler buna masumluk deriz ve ben de böyle bir yükseklikte payım olduğunu hissediyorum onun önündeyken. Fakat bu yüzüstü bırakılıvermiş usta şu en mutlu durumu izleyen duygusunda bile bulunduğu andan ayrılmanın acısıyla kıvranıyor. Goethe'nin içinden bu parlak şiirin yüceltici ahengini adeta parçalayan bir acı, birçok yıllarda ancak bir kere gerçekleşen izlenimin hiçbir dış tesir olmadan meydana getirdiği küskünlükten gelme bir açık yüreklilik fışkırıyor. Bu yanıp yakınan mısralar insanın içini sızlatır. Nun bin ich fern, der jetzigen Minute, was sämt denn der, ich wüsst es nicht zu sagen. Sie bietet mir zum schönen manches Gute, das lasst es nur, ich muss mich ihm entschlagen. Mich treibt umher ein unbezwinlich Sehnen, da bleibt kein Rat als grenlose Tränen. Artık uzaklardayım, şu dakika, uygun düşen hareket ne olabilir? Ne diyeceğimi bilemiyorum, şu dakika bana bazı güzel ve iyi şeyleri veriyor. Bu bana sadece yük oluyor. Bundan kurtulmalıyım. Ve beni dayanılmaz bir özlem oradan oraya sürüklüyor. İşte o zaman sonsuz gözyaşlarından başka avunma kalmıyor. Arkasından son ve müthiş feryat yükseliyor. Ver lass mich her, getre ve genossen. Lass mich allen am Fels in Moor und Moos. Nur in Merzu, auch ist die Welt erst lohasen. Die Erde weit, der Himmel herr und groß. Betrachtet Forst, die einzelnen sammelt, Naturgeheimnis, werde nach gestemelt. Mir ist das all, ich bin mir selbst bald wahrleren, der ich noch ersten Götten liebing war. Sie prüften mich, wahrlichen mir Pandoren, so riechen Götten, riecher en Gaffer. Sie dran getten mich zum gabesligen Munde, sie trennen mich und richten mich zu Grunde. Sadık yol arkadaşım, bırak beni burada. Kayalıklarda, bataklıklarda, yosunlar arasında. Hep ileri, dünya sizlere açık. Yeryüzü geniş, gökyüzü yüce ve büyük. İncele, araştır, ayrıntıları topla. Tabiatın sırrı açılacaktır sana. Benim için Allah var, ben nefsim için kayboldum. Daha henüz tanrıların sevgilisiyken beni sınavdan geçirdiler. Bana pandorlar verdiler. İyilikleri bol ve tehlikesi daha bol. Onlar beni zengin bir dil sahibi olmaya zorladılar. Ve onlar beni ayırıyor, mahva sürüklüyorlar. Başka zaman kendisine hakim olan bu insan o ana kadar hiç buna benzer bir dörtlük söylememişti. Delikanlıyken gizlenmesini, ergenlik çağında bulunduğu sırada kendini tutmasını bilen ve başka zaman en gizli sırrını ancak benzerliklerle dokunduran ya da rumuzlarla duyuran bu adam, şimdi şu ihtiyar haliyle hislerini eşsiz bir serbestlik içinde ilk defa açığa vuruyor. Ruhunda hisseden insan, büyük içli şair, 50 yıldan beri belki de şu anda ilk defa şu ölmez sayfalarda hayatının bu dönüm noktasındaki kadar canlı olmaktadır. Goethe de bu şiiri talihin az rastlanır bir lütfu kadar esrarlı buldu. Weimar'a döner dönmez herhangi bir başka şeye ve ev işlerine dalmazdan önce ilk yaptığı iş, şiirleri kendi eliyle ve güzel bir yazıyla kopya etmek oluyor. Bu iş için seçtiği bir kağıda tıpkı hücresine kapanmış bir keşiş gibi 3 gün hiçbir yere çıkmadan bu şiiri iri ve süslü harflerle yazıyor ve bu evdeki en yakınlarından, hatta en güvendiklerinden de bir sır gibi gizli tutuyor. Boş boğazların vaktinden önce yaymamaları için cilt işini bile kendisi yapıyor ve müsveddeleri ipek bir şeritle kırmızı maroken bir kaba tutturuyor. Bu kabı sonradan mavi renkte çok güzel bir cilt beziyle değiştirmiş olup bugün de Goethe ve Schiller arşivinde görmek kabildir. Günleri sıkıcı ve kederli geçiyor. Evlenme tasarısı evde sadece alayla karşılandı ve hatta oğlunu açıkça cephe almaya itti. Sevgilisiyle sadece mısralarında buluşması kabil. Ancak güzel Polonyalı Szymanowska'nın ziyaretine gelmesi üzerinedir ki o güzel Marienbad gününe karşı beslediği duygular yenileniyor ve canlanıyor. Sonunda 27 Ekim'de Ekerman'ı yanına çağırıyor. Nasıl büyük bir sevgi bu şiirine bağlı olduğunu açığa vuruyor. Uşak tarafından yazı masasına 2 mum konduktan sonra Ekerman'dan buraya oturması ve elejiyi okuması rica olunuyor. Sonra bunları başkaları da ama sadece pek candan ahbapları da dinlemek olanağına kavuşturuluyor. Zira Goethe bunları Ekerman'ın deyimiyle bir kutsal eşya gibi koruyor. Elegilerin Goethe'nin hayatı için taşıdığı büyük anlam daha ilk anda ortaya çıkıyor. Zira bu gençleşmiş ihtiyarın iyiden iyiye artmış olan neşesini bir tedirginlik izliyor. Yine ölüme yaklaşmışa benziyor. Günleri yatak ile koltuk arasında bir türlü huzura kavuşmadan geçiyor. Gelini seyahatte, oğlundan ise kinden başka bir şey umamaz. Bu yüzüstü bırakılmış ihtiyar hasta ile kimsenin ilgilendiği ve sevgi gösterdiği yok. İşte bu sırada ki dostları tarafından çağrılmış olduğu %100, kalbinin en yakın dostu olan Zelter Berlin'den geliyor. Ve hastanın içini tutuşturan yangını derhal anlıyor. Zelter karşımdaki bu adam diye hayretle yazıyor. Aşkı gençliğin acılarıyla dolu olan bütün bir aşkı vücudunda toplamışa benziyor. Ve Zelter bu hasta dostu iyi etmek için ona onun kalbinin ürünü olan şiirleri derin bir özlemle okuyor. Daima ve yeni baştan tekrarlıyor ve Goethe hiç yorulmadan dinliyor. Sonradan iyileşince benim kendi kendime itiraf etmek istediğim o aziz şeyi diye yazıyor. Duygulu ve şefkatli varlığınla bana senin de dinletmiş olmaklığın ne tuhaf. Ve şöyle devam ediyor. Onu elimden bırakmam ama beraber bulunduğumuz zamanlar bunu ezberine alacak kadar bana okumalısın. Böylece Zelter'in deyimiyle kalbini yaralamış olan memnunluk iyileştiriyor. Goethe kurtuluyor ve yanılmadan söylenebilir ki bu şiir sayesinde acıyla en sonunda başa çıkıldı. Son acıklı umut yenildi ve sevgili yavrucak ile ortak bir evlilik hayatı rüyası sona erdi. Goethe, Marienbad'a, Karlsbad'a gamsız insanların bu şen oyun alemlerine bir daha gitmeyeceğini biliyor. Artık hayatını yalnız ve yalnız çalışmaya verecek. Talihin yeniden başlamasına razı olmadı ama bunun yerine şairin hayatına yeni bir kelime karışıyor. Olgunluk. Düşünceli bakışlarını geriye, 60 yılı kucaklayan eserine çevirdiği zaman bunu dağınık ve tozlar içinde buluyor ve artık yeniden meydana getirmek imkansızlığı karşısında hiç olmazsa bu dağınıklıkları bir araya getirmeye karar veriyor. Toplu eserleri için anlaşma yapılıyor. Telif hakkı elde ediliyor. Az önce 19'undaki bir genç kız için çırpınmış olan sevgisi en eski gençlik arkadaşı Wilhelm Meister ve Faust için bir defa daha ateşleniyor. Şair bütün canlılığıyla eserine dönüyor. Geçen yüzyılın planı solgun yapraklardan yenileniyor. 80 yaşına girmeden önce gezgin yılları tamamlanıyor ve 81 yaşındaki şair bir kahramanın yürekliliğiyle ömrünün en büyük işine, elejileri yazdığı o acıklı alın yazısı gününden 7 yıl sonra biten ve elejilere gösterdiği aynı saygılı ilgiyle herkesten bir sır gibi saklanılan Faust'a başlıyor. Bu her ikisi için de son istek ve son feragat arasında, başlangıç ve olgunluk arasında ruhça unutulmaz bir değişme anı olacaktır. Bu 5 Eylül, Karlsbad'la ve aşkla vedalaşıp ölümsüzlüğe geçen bu yürek parçalayan yakınma bir dönüm noktası olarak kalmaktadır. Bugünü saygıyla anmalıyız. Zira Alman şiiri, kudretli duyguların bir sel gibi bu yüce şiire akmış olduğu o tarihten beri daha parlak bir an kaydetmedi. Eldorado'nun keşfi. J.A. Suter, Kaliforniya, 1848 Ocak. Avrupa'dan bezginlik. 1834. Havre'den kalkıp Amerika'ya giden bir vapur yol alıyor. Hayattan ümidi kesmiş yüzlerce insan arasında birinin, Basel civarında, Rinnenberg'den 31 yaşındaki Johann August Suter'in Avrupa mahkemeleri ile kendisi arasına dünya denizlerini sokmak için çok acele etmesi gerekiyor. Hırsız ve bono sahtekarı olan bu adam, karısı ile 3 çocuğunu yüzüstü bıraktı. Paris'te sahte bir belgeyle biraz para buldu ve şimdi kendisine yeni bir varlık aramak yolundadır. 7 Temmuz'da New York'a çıkıyor ve 2 yıl burada olur olmaz her işi görüyor. Balyeci oluyor, eczacılık, işçilik yapıyor, ilaç satıyor ve bir bodrum meyhanesi işletiyor. Sonunda oldukça doymuş bir halde bir gazino açıyor. Fakat zamanın büyülü seline uyarak burasını satıyor ve Missouri'ye gidiyor.
Burada çiftçi oluyor ve kısa bir sürede küçük bir mülk ediniyor. Pekala da yaşayıp gidiyor. Ama evinin önünden durmamacasına ve acele acele insanlar, kürk tüccarları, avcılar, serüven adamları ve askerler geçmekte. 3. kaset, 1. yüzün sonu.